Ayrım 12.
21. Ben eniştenizim. Böylece cuma sabahı ona padişahımızın Frank üstadları tarzında resmimin yer alacağı kitap nasıl bir şey olacak anlatmaya başladım. Başlangıç noktam aynı hikayeyi padişahımıza nasıl anlattığım ve onu kitabı yapmaya nasıl kandırdığımdı. Ama gizli amacım resimlerin karşısındaki hala yazmaya başlayamadığım hikayeleri karaya yazdırabilmekti. Kitabın resimlerinin çoğunu bitirdiğimi, son resmin sonuçlanmak üzere olduğunu söyledim. Ölümün resmi var dedim. Kitabım da padişahımızın alemi nasıl huzurlu bir yerdir göstersin diye akıllı nakkaş leyleke yaptırdığım ağacın resmi var. Şeytanın resmi var. Bizleri ta uzaklara götüren atın resmi var. Her zaman sinsi ve bilgiç köpek var. Para var. Bunları nakkaşhanenin usta nakkaşlarına öylesine güzel resmettirdim ki dedim karaya. Bir kere görsen yazısı ne olmalıdır hemen söyleyeceksin. Şiir ve resim, renk ve kelime kardeştir bunlar bilirsin. Kızımı ona verebileceğimi söyleyeyim mi ona diye düşündüm bir ara. Bu evde bizimle birlikte oturur mu? Şimdi seni pür dikkat dinlemesine, yüzündeki çocuksuluğa kanma dedim sonra kendi kendime. Şeküreni alıp kaçmayı umuyor ama kitabımı bitirebilecek karadan başka kimsem de yoktu. Cuma namazından dönerken İtalyan üstadlarının resimdeki en büyük buluşu gölgelerden de söz ettim. Eğer dedim, sanki sokakta yürüyor, duruyor, gevezelik edip dünyaya bakıyormuş gibi oradan sokağın içinden yapıyorsak resmimizi, Frank üstadlarının yaptığı gibi sokaklarda en çok görülen şeyi, gölgeyi de resmimizin içine sokmayı öğrenmeliyiz. Gölge nasıl resmedilebilir ki diye sordu Kara. Beni dinlerken bazen yeğenimde bir sabırsızlık görürdüm. Kendi getirdiği Moğol hokkasıyla oynardı bazen. Bazen de eline ocağın demirini alır, ocağı karıştırırdı. Bazen o demiri kafama indirip beni öldürmek istediğini hayal ederdim. Nakşı Allah'ın bakışından uzaklaştıracağım diye. Heratlı üstadların rüyalardan çıkma resimlerine ve bütün bir nakış geleneğine ihanet edeceğim diye. Padişahımızı da buna kandırdım diye. Bazen hiç kıpırdamadan uzun uzun oturur, gözünü gözümün içinden ayırmazdı. Kızını elde edene kadar senin kölen de olurum diye düşündüğünü sanırdım. Bir kere tıpkı çocukluğunda yaptığım gibi onu bahçeye çıkardım, ağaçları, güneşin yapraklara vuruşunu, erimekte olan karları, sokağımızın evlerinin uzaklaştıkça daha küçük gözükmesindeki mantığı bir baba gibi anlatmayı denedim. Ama yanlıştı bu yaptığım. Bu kadarı bile aramızda eskiden kurulmuş olan bir çeşit baba-oğul ilişkisinin çoktan tükendiğini bana göstermeye yetti. Çocukluğundaki merakın ve öğrenme tutkusunun yerini kızına göz koyduğu bir bunağın saçmalıklarına karşı gösterilen sabır almıştı. 12 yıl boyunca gezindiği ülkelerin, şehirlerin ağırlığı, tozu bütün gücüyle yeğenimin ruhuna sinmişti. Benden de yorgundu, ona acıdım. Yalnızca 12 yıl önce Şeküre'yi ona vermediğim için değil, bu imkansızdı. Ama Müslüman nakkaşların, Heratlı efsane üstadların usulleri dışında resimler düşlediğim ve bu saçmalıkları ısrarla anlattığım için de öfke duyduğunu düşünüyordum. Ölümümün onun elinden geleceğini de işte böyle hayal ettim. Ama korkmuyordum ondan. Tam tersi onu korkutmayı denedim. Korkunun ondan yazmasını istediğim yazıya uygun düşeceğini hissediyordum çünkü. O resimlerdeki gibi insan kendini dünyanın merkezine koyabilmeli dedim, ekledim. Nakkaşlarımdan biri bana çok güzel bir şekilde ölümü resmetti. Şuna bir bakar mısın? Bir yıl boyunca usta nakkaşlara gizlice yaptırdığım resimlerimi ona göstermeye böyle başladım işte. İlk başta çekiniyordu biraz, hatta korkuyordu. Ölümün pek çok şehname yazmasında görülebilecek ölüm meclislerinden, Efrasiyab'ın, Siyavuş'un başını kesmesi ya da Rüstem'in Suhrab'ı oğlu olduğunu bilmeden öldürmesinden ilhamla resmedildiğini görünce konuya hemen girebildi. Rahmetli Sultan Süleyman'ın cenazesini gösterir resimlerin kederli ve vakur renkleriyle yaptırdığım resimde Frank üstadlarının tarzında bir istif anlayışı ve benim kendi kalemimle eklenmiş bir gölgeleme çabası vardı. Ufuk çizgisini ve bulutları birbirine karıştıran şeytani derinliği işaret ettim. ölümün Venedik saraylarında portrelerini gördüğüm ve hepsi kendine özgü olmak için çırpınan gavur şahsiyetleri gibi benzersiz bir kişilik olarak resmedildiğini hatırlattım. O kadar tek ve benzersiz olmak istiyorlar ki, bunu öyle bir şiddetle istiyorlar ki, dedim. Bak bak, ölümün gözlerinin içine, insan ölümden değil, bu tek başına benzersiz ve müstesna olma isteğinin şiddetinden korkuyor. Bak bu resme ve hikayesini yaz onun. Ölümü konuştur. İşte kağıt, divit. Yazdığını hemen hattata vereceğim. Bir süre sessizce resme baktı. Kim resmetti bunu, diye sordu sonra. Kelebek. En yeteneklileri odur. Üstad Osman ona yıllarca aşık ve hayrandı. Bu köpek resminin bir benzerini ama daha kabasını Meddah'ın hikayesi anlattığı kahvede gördüm, dedi Kara. Çoğu ruhen Üstad Osman'a ve nakkaşhaneye bağlı nakkaşlarım benim kitabım için nakşettikleri şeylere inanmazlar. Gece yaraları buradan çıkıp parası için yaptıkları resimlerle ve benimle kahvehanede edepsizce alay edeceklerini hayal edebiliyorum. Bir ara padişahımız benim zorumla elçilikten getirdiği genç bir Venedikli ressama kendi resimlerini yaptırdılar. Daha sonra Üstad Osman'a o yağlı boya resmin aynısını kendi usulünce yaptırdılar. Venedikli ressamı taklide zorlanan Üstad Osman bu şirkin zorlamadan yaptığı utanç verici resimden beni sorumlu tuttu. Haklıydı. Bütün gün boyunca bir türlü bitirmediğim son resim hariç ona bütün resimleri gösterdim. Hikayelerini yazsın diye onu kışkırttım. Nakkaşların huylarından söz ettim ve onlara ne paralar verdiğimi sayıp döktüm. Perspektiften arkadaki şeylerin Venedik resminde gittikçe küçülerek resmedilmesinin dinsizlik olup olmadığından konuştuğumuz kadar, zavallı Zarif Efendi'nin para kıskançlığı ve hırs yüzünden öldürülmüş olabileceğinden de söz ettik. Kara gece evine dönerken ertesi sabah söz verdiği gibi yine geleceğinden, kitabın hikayelerini benden yine dinleyeceğinden emindim artık. Açık kapının önünde ayak seslerinin kayboluşunu dinlerken soğuk gecenin içinde öyle bir şey vardı ki uykusuz ve huzursuz katilimi benden ve kitabımdan daha güçlü ve daha şeytani kılıyordu. Arkasından kapıyı dikkatle sıkı sıkıya kapadım. Her gece yaptığım gibi arkasına fesleğen saksısı olarak kullandığım eski su küpünü yerleştirdim. Ocağı külleyip yatağıma gitmeden önce baktım şeküre üzerinde karanlığın içinde kendini hayalet gibi gösteren beyaz bir entari karşımda. ''Bu adamla evlenmekte sonuna kadar kararlı mısın?'' diye sordum ona. ''Hayır babacığım, ben evlenmekten çoktan vazgeçtim bile. Üstelik evliyim ben.'' ''Onunla evlenmeyi hala istiyorsan izin verebilirim artık.'' Onunla evlenmeyi istemiyorum. Niye? Çünkü siz istemiyorsunuz. Sizin istemediğiniz birini ben de içtenlikle isteyemiyorum. Ocağın gözlerinin karanlıkta bir an gözlerinde yansıdığını gördüm. Mutsuzluktan değil, öfkeden yaşlanmıştı gözleri. Ama sesinde hiçbir kırgınlık yoktu. Kara seni çok seviyor, dedim sır verir gibi. Biliyorum. Bütün gün anlattıklarımı nakış aşkından değil, senin aşkından dinledi. Kitabınızı bitirecek ya, önemli olan bu. Kocam bir gün dönecektir, dedim. Bilmiyorum neden, belki de sessizlikten kocamın hiç mi hiç dönmeyeceğini bu gece iyice anladım artık. Rüyamda gördüklerim doğru olmalı. Onu öldürmüşlerdir. Kurda kuşa çoktan yem olmuştur. Bu sonuncusunu uyuyan çocuklar duyabilirlermiş gibi fısıldıyordu ve tuhaf bir öfkeyle söylemişti. Beni öldürürlerse, dedim. Her şeyimi verdiğim bu kitabı bitirmeni istiyorum. Yemin et bunun için. Yemin ediyorum ama kim bitirecek kitabınızı? Kara, bunu sen ona yaptırabilirsin. Siz zaten yaptırıyorsunuz babacığım, dedi. Bana ihtiyacınız yok. Doğru ama senin yüzünden bana katlanıyor. Beni öldürürlerse korkup kitaptan vazgeçebilir. O zaman da benimle evlenemez, dedi akıllı kızım gülümseyerek. Gülümsediğini nereden çıkarıyorum? Bütün bu konuşma boyunca gözlerinde arada bir beliren pırıltıdan başka hiçbir şey görememiştim. Odanın ortasında karşılıklı gerilmiş ayakta duruyorduk. Onunla haberleşiyor, işaretleşiyor musunuz diye sordum kendimi tutmayarak. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Uzun, sancılı bir sessizlik oldu. Çok uzaklarda bir köpek havladı. Hafifçe üşüdüm, ürperdim. Artık oda o kadar karanlıktı ki birbirimizi hiç göremiyor, yalnızca karşılıklı durduğumuzu seziyorduk. Sonra birden birbirimize sarıldık. Bütün gücümüze kucakladık birbirimizi. Ağlamaya başladı. Annesini özlediğini söyledi. Annesi gibi kokan saçlarından öptüm, okşadım onu. Yatağına, koyun koyuna uyuyan çocuklarının yanına götürüp yatırdım. Arkada bıraktığım iki günü düşününce Şeküre'nin Kara ile haberleştiğinden hiç kuşkum kalmadı. 22. Benim adım Kara. Gece eve döndükten sonra kendini hızla benim annem sanmaya başlayan ev sahibinden kurtulup hemen odaya kapandım ve döşeğe uzanıp Şeküre'mi düşündüm. Bir oyun zevkiyle dikkat kesildiğim tıkırtılarından başlayayım. 12 yıl sonra evlerine ikinci gidişimde hiç gözükmedi bana. Öte yandan öyle sihirli bir şekilde beni kuşatmayı başarmıştı ki onun beni sürekli bir şekilde gördüğünden, müstakbel bir koca olarak beni ölçüp biçtiğinden, bundan mantıklı bir oyun zevki aldığından emindim. Bu yüzden sürekli ben de onu görüyorum sanıyordum. İbni Arabi'nin aşktan görülmeyeni görülür kılma yeteneği, gözükmeyeni sürekli yanında hissetme isteği olarak söz etmesini böylece daha iyi anlamış oldum. Şeküre'nin beni sürekli izlediğini, evin iç seslerini, tahtaların gıcırtılarına kulak kesildiğim için çıkartabiliyordum. Bir ara çocuklarıyla birlikte sofaya açılan yan odada olduklarını kesinlikle anladım. Çünkü çocukların aralarında itişip kavga ettiklerini, ama annelerinin tehditkar bakışları ve kaş çatışları yüzünden seslerini kısmaya çalıştıklarını işittim. Arada bir, doğal olmayan bir şekilde namaz kılan birinin dikkatini dağıtmamak için yapıldığı gibi değil de, gösterişli bir şekilde fısıldaştıklarını, sonra kıkır kıkır gülüştüklerini işittim. Bir başka sefer, dedeleri bana ışığın ve gölgenin harikalarından söz ederken iki çocuk, Şevket ile Orhan içeri girdiler. Ve daha önceden ayrıntılarıyla tasarlandığı belli olan dikkatli ve özenli hareketlerle tepsiyi tutarak bize kahve sundular. Hayriye'nin yapması gereken bu işi annelerinin belki de ileride çocuklarına babalık edecek adamı daha yakından görmelerine fırsat vermek ve onlarla bu adam hakkında konuşabilmek için ayarladığını düşünerek ''Ne güzel gözlerin var senin'' dedim Şevket'e ve hemen küçük kardeş Orhan'ın kıskanacağını sezip ''Senin de öyleymiş'' diye ekledim. Ve birden cebimden çıkardığım solgun bir karanfil çiçeğinin yaprağını tepsiye bıraktıktan sonra iki çocuğu da yanaklarından öptüm. Daha sonra evin içinden gülüşmeler ve kıkırdaşmalar geldi. Bazen beni seyreden gözün duvarların, kapalı kapıların, hatta tavanın neresindeki hangi deliğe yerleştiğini, beni hangi açıdan seyrettiğini merak eder, bazı çatlaklara, budaklara ya da yanlış noktalara bakarak tahminlerde bulunur, o çatlağın arkasına Şeküre'nin nasıl yerleştiğini hayal eder, derken bir başka karanlık noktadan boşu boşuna şüphelenir, şüphelendiğim şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için hiç durmadan anlatmaya devam eden enişteme saygısızlık etmek bahasına oturduğum yerden kalkar, kulağımın eniştemin anlattığı hikayede olduğunu kanıtlayacak pek meşgul, pek şaşkın ve düşünceli bir havayla odanın içindeki aşağı yukarı dalgın dalgın yürüyor gibi yaparken, duvarın içinde şüphelenmekte olduğum o noktaya, oradaki karaltıya yaklaşırdım. Orada dikiz deliği sandığım şeyin arkasında Şeküre'nin gözüyle karşılaşmamak hayal kırıklığına uğratırdı beni. Bir an tuhaf bir yalnızlık duygusuna kapılır, hayatta ne yapacağını bilmeyen biri gibi sabırsızlanırdım. Bazen Şeküre'nin beni seyretmekte olduğunu birden öyle bir içimde hisseder ve onun bakışı altında olduğumu öyle kuvvetle inanırdım ki, sevdiği kızı etkilemek için kendini olduğundan daha derin, güçlü ve kudretli göstermek isteyen biri gibi kendime türlü havalar vermeye başlardım. Daha sonra Şeküre'nin ve çocukların savaştan bir türlü geri dönmeyen o kocayla, o kayıp babayla beni karşılaştırmakta oldukları da aklıma gelirdi. Ve o sırada eniştemin nasıl resmedildiklerini anlattığı Venedik'in yeni çeşit meşhurları takılırdı aklıma. Ünlerini azizler gibi çile odasında çektikleri acılar yüzünden ya da kayıp koca gibi bileğinin gücü ve kılıcının ucuyla uçurduğu kafalar yüzünden değil, yazdıkları bir kitap ya da nakşedip resimledikleri bir sayfa yüzünden kazanmış olan bu yeni meşhurlara, sırf Şeküre onları babasından duymuştur diye benzemek isterdim. Bu meşhurların eniştemin dediği gibi dünyanın gözle görülebilir karanlıklarının ve esrarlı köşelerinin gücünden ilhamla yapılmış resimlerini, Eniştemin görüp de ben hiç görmemiş yeğenini anlatmaya çalıştığı o harikaları gözlerimin önünde canlandırabilmek için öyle gayret ederdim ki sonunda hiçbir şey hayal edemeyince bir çeşit bozguna uğrar kendimi küçük görürdüm. Bir ara Şevket'i yine karşımda buldum. Kararlılıkla bana sokulunca bir an Mavera-ül Nehir'de kimi Arap kabileleri arasında ve Kafkas dağlarındaki Çerkes kavimlerinde yapıldığı gibi evin en büyük erkek çocuğunun misafirin elini yalnız eve geldiğinde değil, kendisi sokağa çıkarken de öpeceğini sandım da boş bulunup öpüp alnına götürsün diye elimi uzattım. Aynı anda çok uzak olmayan bir yerden Şeküre'nin güldüğünü işittim. Bana mı gülüyordu? Bir telaşa kapıldım ve bir kurtuluş olarak benden beklenilen budur diye Şevket'i kapıp iki yanağından öptüm. Bunu yaparken bir yandan eniştemin sözünü kestiğimi bildiğimi ama aslında saygısızlık etmek istemediğimi gösterir bir şekilde ona gülümsedim. Ve bir yandan da üzerinde annesinin kokusundan iz var mıdır diye çocuğu bir an dikkatle kokladım. Elime bir kağıt parçası sıkıştırdığını fark ettiğimde Şevket çoktan arkasını dönüp uzaklaşmaya başlamıştı bile. Kağıdı yumruk yaptığım avucumun içinde bir mücevher gibi sıkıca sakladım. Bunun Şeküre'den bana yollanmış bir küçük mektup olduğunu iyice idrak edince az daha mutluluktan şersemce enişteye gülümseyecektim. Yalnızca bu bile Şeküre'nin beni şiddetle istediğinin kesin bir kanıtı değil miydi? Bir anda hiç beklemediğim bir şekilde hayalimde kendimi Şeküre ile deliler gibi sevişirken gördüm. Hayal etmekte olduğum o inanılmaz şeyin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine o kadar ölçüsüz bir şekilde inandım ki. Eniştemin karşısında uygunsuz bir şekilde şeyimin kalkmakta olduğunu fark ettim. Bunu Şeküre görmüş müydü? Dikkatimi bir başka noktaya verebilmek için uzun zaman eniştemin anlattıklarını dinledim. Çok sonra eniştem kitabının resimlenmiş bir başka sayfasını bana gösterebilmek için uzanırken hanım eli kokan kağıdı açtım, baktım ve içinde hiçbir şey yazmadığını gördüm. Kağıdın boş olmasına inanamadığım için onu evirip çeviriyordum. Pencere, dedi eniştem. Perspektif usulünü kullanmak aleme bir pencereden bakmak gibidir. Nedir o kağıt? Hiçbir şey enişte efendi, dedim. Ama daha sonra kağıdı uzun uzun kokladım. Öğle yemeğinden sonra eniştemin oturağını kullanmak istemediğim için izin alıp bahçedeki kenefe girdim. Buz gibi soğuktu. Kıçımı fazla üşütmeden aceleyle işimi görüp çıkmıştım ki Şevket yol keser gibi ama sinsi bir sessizlikle karşıma çıktı. Elinde dedesinin hala üzerinde buhar tüten dolu oturağı vardı. Arkamdan kenefe girip oturağı boşalttı. Dışarıda elinde boş oturak tombul yanaklarına şişirip güzel gözlerini gözlerimin içine dikti. Sen hiç ölü kedi gördün mü? Dedi. Burnu tıpkı annesinin burnuydu. Annesi bizi seyrediyor muydu? Baktım Şeküre yıllar sonra ilk gördüğüm ikinci kattaki hayal pencerenin kepengi kapalıydı. Hayır, asılmış Yahudinin evindeki ölü kediyi göstereyim mi sana? Cevabımı beklemeden sokağa çıkıp yürüdü. Peşinden gittim. Çamurlu, buzlu yolda 40-50 adım yürüdük. Bakımsız bir bahçeye girdik. Etraf ıslak ve çürük yaprak ve belli belirsiz bir küf kokuyordu. İleride kederli incir ve badem ağaçlarının arkasındaki kuytulukta gizlenmiş gibi duran sarı bir eve çocuk burayı çok iyi bilen birinin güveni ve pat pat adımlarıyla kapısından girdi. Ev bomboştu ama sanki burada yaşanıyormuş gibi kuru ve biraz sıcaktı. Kimin bu ev diye sordum. Yahudilerin. Adam ölünce karı çocuklarıyla yemiş iskelesinin oraya Yahudi mahallesine gitti. Evi şimdi bohçacı Ester'e sattırıyorlar. Odanın bir köşesine gitti geldi. Kedi gitmiş, yok dedi. Ölmüş kediler gider mi? Ölüler gezer der dedem. Kendileri değil ama dedim ruhları gezer. Nereden biliyorsun dedi. Ciddiyetle kucağındaki oturağı dikkatle sıkı sıkıya tutuyordu. Biliyorum işte. Sen buraya hep geliyor musun? Annem gelir Ester'le. Geceleri hortlaklar gelirmiş. Ama ben buradan korkmam. Sen hiç adam öldürdün mü? Evet. Kaç tane? Çok değil. 2. Kılıçla mı? Kılıçla. Ruhları geziyor mu? Bilmiyorum. Kitaplara göre gezmesi lazım. Hasan amcanın bir kızıl kılıcı var. Dokunduğunu keser. Bir de hançeri var. Safı yakutlu. Babamı sen mi öldürdün? Başımla ne evet ne hayır anlamına gelecek bir hareket yaptım. Babanın öldüğünü sen ne biliyorsun? Annem dün öyle dedi. Artık dönmeyecekmiş. Rüyasında görmüş. Kendi sefil çıkarlarımız, alev alev yanan şehvet duygularımız ve bizi kırık kalpli bir adama çeviren aşkımız için yapmaya hazırlandığımız berbat işleri, fırsat çıkarsa daha yüce bir amaç için yapabilmek isteriz ya hep. Ben de bu yetimlerin babası olmaya o anda bir kere daha karar verdim işte. Ve eve dönünce yazısını ve resimlerini tamamlamam gereken kitabı anlatan dedesini bu yüzden daha da dikkatli dinledim. Eniştemin bana gösterdiği resimlerden başlayayım. Mesela attan. Bu resimde insan olmamasına, atın çevresinin boşaltılmış olmasına rağmen bu yalnızca bir at resmi, o kadar diyemiyordum. At oradaydı ama besbelli binicisi de bir kenara gitmişti. Ya da kim bilir arkalarda kazvin usulünce çizilmiş bir çalının içinden çıkacaktı. Bunu da ister istemez atın üzerindeki semerden ve üzerine işlenmiş beylik nakışlardan anlıyordun. Belki de atın hemen yanında kılıçlı birileri belirmek üzereydi. Belli ki enişte nakkaşhaneden gizlice çıkardığı usta nakkaştan bir at resmi yapmasını istemişti. Gece gelen nakkaş aklının içinde tıpkı bir kalıp gibi gömülü olan at resmini ancak bir hikayenin parçasıymış gibi ezberden çizmeye başlayarak kağıda geçirebildiği için resmi öyle yapmaya başlıyordu. Nakkaşın pek çok benzerini binlerce kere gördüğü, savaş durumlarından, aşk meclislerinden çıkma at resminin bir yerinde enişten Frank üstadlarının yöntemlerinden ilhamla nakkaşa karışıyor olmalıydı. Mesela, bineceği çizme diyordu. Oraya da bir ağaç yap ama arkada ve küçük olsun. Gece gelen nakkaş piştahtanın başına eniştemle birlikte oturuyor, alıştığı, ezberlediği meclislerin hiçbirine benzemeyen bu tuhaf, kural dışı resmi eniştem ona her biri için iyi paralar verdiği ve açıkçası bu tuhaf nakış çekici olduğu için mum ışığında hevesle yapıyordu. Ama tıpkı eniştem gibi bu nakkaşta at resminin hangi hikayeyi süsleyip resimlediğini bir noktadan sonra çıkaramıyordu. Eniştemin benden beklediği şey bu yarı Venedik, yarı Acem tarzında resimlere bakıp onlara uygun bir hikayeyi karşısındaki sayfaya yazı vermekti. Şeküre'yi elde edebilmek için bu hikayeleri mutlaka yazmam gerekiyordu. Ama Meddah'ın kahvehanede anlattıklarından başka hiçbir şey gelmiyordu aklıma. 23. Katil diyecekler bana. Takır takır çarklı saatim vakit akşam diyordu. Daha ezan okunmamıştı ama rahlimin yanı başındaki şamdanı çoktan yakmıştım. Siyah Hasan Paşa mürekkebine banıp iyi ağırlanmış, güzel cilalanmış kağıt üzerinde hızla gezdirdiğim kalemimle bir afyonkeş resmini ezberden hızla çizip bitirmiştim ki her akşam beni sokaklara çağıran o sesi duydum içimde. Ama kendimi tuttum. Akşam sokağa çıkmayıp evde çalışmakta o kadar kararlıydım ki bir ara kapımı içeriden çivilemeyi bile denemiştim.